أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz fıtrata aykırı söylem ve eylemler genel başlığıyla başlayacak olan bir ders silsilesinin özeti. İnşallah bugün kadın erkek ilişkilerini ele alarak başlayacağız. Allah nasip ederse. Allah-u Teala bize insanlarla ilgili birçok bilgiler veriyor. Tabii her derste burada anlatıyoruz. Cenab-ı Hak dinini fıtrat diye tanımlıyor. Fıtrat da tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Şimdi bakıyoruz ki Allah başlangıçta gökleri ve yeri yaratırken imtihana göre yaratmıştır. Mesela Hud suresinin 7. ayetinde diyor ki huvellezî halakas semâvâti vel ard fî sitteti eyyâm ve kâne arşuhu alel mâ. Gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır. O zaman arşı, yönetim merkezi suyun üzerindeydi. Demek ki su vardı ama gökler yer yoktu. Peki niye yarattın ya Rabbi? لِيَبْرُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizi zorlu bir imtihandan geçirmek için. Hanginiz daha güzel iş yapar diye. Şimdi bu gökler ve yerle imtihan arasında Allah bir sıkı ilişki kuruyor. Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındaki varlıklar başka ayetlerde de ondan bahsediyor. Bunları yaratıyor. Bunları yaratmasının sebebi, çok sayıda ayette bundan bahsediyor Allah-u Teala. Sebebi bizi zorlu bir imtihandan geçirmesidir. Biz derken insanlar ve cinler. Tabii cinlere melekler de dahil. Melekler Allah tarafından bazı işlerle görevli cinlerdir. Şimdi bir de şöyle yapıyor Allah-u Teala. Göklerde ve yerde bulunan tüm varlıklara, insanlar, cinler, her şeye ayet adını veriyor. Şimdi kendisine Allah'ın kitabı gelmemiş olan insanlar göklerde ve yerde bulunan ve kendi vücutlarında bulunan o ayetleri zaten her gün okuyorlar. Yani görüyorlar. Aradaki muhteşem ilişkiyi görüyorlar. Gökleri ve yeri düzenleme sadece Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Dolayısıyla Allah-u Teala bir de bu göklerde ve yerde koyduğu kuralların yazılı şeklini de Nebileri aracılığıyla bizlere gönderiyor. Orada da diyor ki, işte Fussilet suresinde 53. ayetinde diyor ki senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Yani çevrelerinde ve kendi içlerindeki ayetleri onlara göstereceğiz. Çevredeki ve kendi içimizdeki ayetler Allah'ın yarattığı ayettir. Çünkü kendimiz de bir ayetiz. Vücudumuzdaki her şey bir ayettir. Dolayısıyla yeryüzünde hiç kimse bizim herhangi bir hücremizi üretecek güçte değildir. Şimdi bütün bunlardan sonra onun hak olduğu, yani Allah'ın indirdiği ayetlerin hak olduğu belli olsun. Çünkü ikisi arasında %100'lük bir uyum var. Bir yaprağı üretecek herhangi bir fabrika olmadığı gibi Allah-u Teala'nın indirdiği herhangi bir sureyi yapacak herhangi bir insan da söz konusu değildir. Böylece sonuç olarak bu din, yani göklerde ve yerde konan kanun ve kurallar dünyanın yaratıldığı günden en son zamana kadar geçerli olacak. Mesela şeyde de Ahkaf suresinin 3. ayetinde de Allahü Teala şöyle diyor: "Ma halakna semavati vel arda illa bil hak ve ecelin müsemma" diyor. Gökleri ve yeri o gerçek için, yani sizi zorlu bir imtihandan geçirme gerçeği için yarattık. O sebeple yarattık. Ve belli bir ecel süreyle yarattık. İmtihan bitti mi göklerin yerin işi de bitecektir. Dolayısıyla buralarda geçerli kanun ve kurallar, fıtrat, yani Allahü Teala'nın yarattığı varlıklarda koyduğu kanun ve kurallardır. O kanun ve kurallar da kişinin uyması gereken dini kurallar olarak da Allah tarafından tanımlanıyor. Her zaman tekrarladığımız Rum suresinin 30. ayetinde. Böylece insanlar doğru dine yöneldikleri zaman kendileriyle %100 bir uyum bulacaklar ve huzur bulacaklar. Fakat insanlar imtihan için yaratıldıklarından dolayı Allah insanların önüne iki tane yol koyar. Onu da İnsan suresinde bildiriyor. Orada neydi o ayet-i kerime? İmma şakiren ve imma kefura. Onun başını hatırlayamadım. İnna hedeynahu sebil. Onu yola yönlendirdik diyor kişiyi. İmma şakiren ev kefura. İster şükreder, yani görevini yapar, yani fıtratına uygun davranış gösterir, doğrulardan yana olur, isterse nankör olur, kendi menfaatlerini esas alır. İmtihan edildiği için insanlar son derece hürdür. Ondan dolayı Allahü Teala Bakara suresi 256. ayette de la ikrahe fiddin demiştir. Bu dinde baskının hiçbir şekli yoktur. Şimdi bu dinde baskının hiçbir şekli yoksa o zaman neler gerekiyor? İnsanların Allah'a isyan etme hürriyetleri var. Allah'a isyan ederken iki şekilde isyan ederler. Bir, size çok dürüst bir kişi olarak gözükür isyan ederler. Bir de açıkça isyan ederler. Bu iki şekilde her zaman görebiliriz. Şimdi kadın erkek ilişkileri dediğimiz zaman bakarsınız ki çeşitli şekillerde, işte medyada, şurada, burada, halkın önünde bir sürü pislikler yapabilirler. Mesela Resulullah'ın döneminde Kabe'yi çırılçıplak kadınların tavaf ettiğine dair çok sayıda rivayet var.
Hocam bunu da çok masumane bir takım gerekçelerle yapabilir insan. Yani işte anlatıyorlar, eğer doğru mu bilmiyorum da, burası çok kutsal, mübarek bir yer. Dışarıda günaha girdiğiniz elbiselerle burada tavaf edeceğinize, bu mekanda duracağınıza çıkartın, çırılçıplak yapın daha iyi diyerek çok masumane, dini bir şey de koyabilir altına.
Öyle yapmışlar zaten. Evet. Ya orada Mekkelilerin kutsal elbiselerini giyecekler,
paran yoksa,
bulamazlarsa çıplak dolaşıp tavaf edecekler.
Yani ahlaksızlığa yani da olur, dini bir kılıf bulabilirdi.
Dini para kazanmanın aleti olarak yapmışlardı. İşte şu elbise, bu elbise olacak, onu da benden alacaksın diyor. Neyse, yani insanlar menfaatlerini öne alırlarsa, evrensel kurallara uymadan daveti çalışırlar. İşte dinin fıtrat olması, yeryüzünde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği kanun ve kurallarla Allah tarafından belirlenmiş olmasını gerektiriyor. Adam baştan anlayamayabilir, anlar, bakar, ondan sonra tatmin olur. Şimdi işte buradan şu ortaya çıkıyor. İnsanlar kafir olabilirler. Tamam. Mümin de olabilirler. Kafirler de ikiye ayrılır. Bazıları kafirliğini açıkça söyler. Bazıları da içinde gizler. İçinde gizler ki müminleri sömürebilsin. Onları kendi istediği tarafa çekebilsin. Şimdi açıkça kafir olanın durumu bellidir. Evet, şey yapıyor, isyan ediyor. Allah'ın açık ayetlerini görmezden geliyor. Kendi arzusuna göre bir dünya kurmuş. Tamam, ben buyum diyor. Ama bir de var ki kimliğini gizliyor, senin karşısında son derece iyi bir Müslüman gibi gözüküyor, çok iyi bir insan gibi gözüküyor, seni hayran bırakıyor ve bunlar çok daha tehlikeli olan insanlardır. Peki ne olacak? Peki Allah-u Teala la ikrahe fiddin demişse, evet Fatih Hoca, Allah la ikrahe fiddin demişse, burada la ikrahe biliyorsun, oradaki la Arap dilinde cinsin sıfatının hükmünü nefyeden la. Yani bu dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz denirse, bir kimseye sen münafık olamazsın diye baskı yapabilir miyiz? Kafir olamazsın diye baskı yapamadığımız gibi. O zaman burada şu var. Yani münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahü Teala ne diyor? Medine halkında münafıklar var. Öyle bir zaman ki Hayber fethedilmiş, Mekke fethedilmiş. İki tane Tevbe suresinde olduğundan dolayı bu iş. 100, 102, 100, 101, 100 olabilir yani o Tevbe suresinin.
وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ
لَا تَعْلَمُهُمْ
وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْمُ نَعْلَمُهُمْ
وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ Münafıklıkta ustalaşmış kişiler var. Ya Muhammed sen onları bilemezsin diyor. Bak Allah'ın Resulü bilemiyor. Peki onlarla ilgili Allah-u Teala herhangi bir hukuki eylem, bir ceza verme şeyi yapıyor mu orada?
Yok, sadece onlara karşı dikkatli oluyor.
Dikkatli oluyor. Hatta daha devamında mesela ondan sonra kafirlerden bahsediyor, müminlerden bahsediyor yukarıda. 103. ayette ne diyor?
Huz min emvalihim sadakaten tudahhim.
Onların mallarından sadaka. Sadaka tabii bir Allah'a değil de devlete bağlılıktır. Yönetimi desteklemedir. Yani oradaki bir şey vergi. Müslümandan da alınabilir, Müslüman olmayandan da alınabilir. Yani adam münafık da olabilir, Müslüman da olabilir. Açıkça kafir de olabilir ama vergi görevini vermesi lazım. O sadakadır. Ve salli aleyhim de onlara destekli ol diyor. Hangi açıdan, dini açıdan destek olamaz. Dünyevi açıdan, yani ne olacak? Bir yerde iş yeri açacaksa açsın, bir mal alsın, satsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Niye? Allah-u Teala bu dünya imtihanı için yapmış. İmtihanı kazanmayanlara bizim herhangi bir müdahalemiz olmaz. Ondan dolayı da Allah-u Teala hani bir ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor, fedekkir, evet. İnnemâ ente müzekkir, leste aleyhim bimusaytir. Sen onlara doğru bilgi ver diyor. Yani Kur'an'ı anlat. Senin görevin sadece doğru bilgi vermektir diyor. Peki doğru bir senin görevin doğru bilgi vermekse onları yola getirmek diye bir görevi var mı? Ne diyor? Lesse aleyhim bir musayitir dediği zaman bu şeyde Gâşiye suresinde 21 ve 22. ayetler. Sen onları böyle hizaya getirecek bir görevde değilsin. Yani kimseyi yola getirmek senin görevin değil. Ha. Şimdi bu ilişkiler ağı biliyorsunuz, bu ayet bu kadar açık ayetlere rağmen bugün bütün mezhepler bu sistemi bozmuşlardır. Dinden dönen öldürülür. Efendim ondan sonra hatta o da değil, kendi beğenmedikleri kişileri öldürmek için zındıklık diye bir tanımı uydurmuşlar. Arapça da değil kelime, Farsçadan gelen bir kelime. Zındıklık diye bir şey yapmışlar. Adamın dört dörtlük Müslüman, içi de Müslüman, dışı da Müslüman, yok diyor, senin içinde başka bir şey vardır. Yargılamadan öldürüyorlar. Tabii bu insanların yani dini kullanarak, yani münafık olup da bu dini kullanarak insanları bu hale getirmiş olmaları. Yani bu adamlar o kadar güçlü olmuşlar ki dine hakimiyet kurmuşlar ve bu dini bozmuşlar. Mezheplere de şuraya da buraya da yerleştirmişler. Sanki dinin hükmü haline. Resulullah'a da mal etmişler. Biliyorsunuz şey zamanında Emeviler ya da Abbasiler o dönemde bu hadis uydurulmuştur. Mesela öyle bir şey uyduruyorlar ki kim dininden dönerse onu öldürün demiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir aptallık olur mu? Yani bir Müslüman, bir müşrik Müslüman olduğu zaman öldürmek lazım. Dinden dönmüş çünkü. Yani dünyanın en zor işi yalan söylemektir. Böyle tamam. Şimdi buradan esas konumuzla ilgili o kısma geçecek olursak Allah-u Teala bize şöyle söylüyor. Bak bu o, mesela şey suresinde münafıklarla ilgili Allah özel bir sure indirmiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki mesela az önce Tevbe suresinde okuduğun kişilerle alakalı gene اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ diyor ki o münafıklar sana geldikleri zaman şöyle derler. Biz şahidiz. Biz şahitlik ediyoruz. Sen kesinlikle Allah'ın elçisisin. Ha ne güzel bak inanıyor adamlar.
Eşhedü çekiyor yani.
Eşhedü en la ilahe kesinlikle diyor ayrıca. Kesinlikle sen Allah'ın elçisisin diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak vallahu ya'lemu inneke rasuluhu. Allah biliyor ki sen kesinlikle Allah'ın elçisisin. Ama bu insanlar seni Allah'ın elçisi saymıyorlar ki. Vallahu yeşhedü innel münafikine lekâzibun. Allah şahit ki bu münafıklar kesin yalan söylüyor. Allah'tan başkasının şahit olma şansı var mı? Çünkü adamlar içler yalan söyledi, yalanı içlerinde gizliyorlar. Yani, Muhammed Aleyhisselam'ın bunların münafıklığını bilme şansı yok. Hı. İşte orada Tevbe suresindeki ayette okuduk. Evet. Bunları bilemezsin diyor.
Demek ki kelime-i şehadet çekmek kişiyi Müslüman yapmıyor.
Kelime-i şehadet etme tabii. Müslüman yapmaz yani. O içten samimiyetle inanacaksın. Bundan sonra ne diyorlar? Bak yemin ediyorlar. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ne yapıyorlar bunlar? Yeminlerini kalkan yapıyorlar. Yani yemin ederek vallahi inneke ne yapıyorlar? نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُّٰهِ Biz şahidiz. Bu bir çeşit yani bir güçlendiriyorlar. Yemin zaten güçlendirme manasına gelir. Sözlerini güçlendiriyorlar. Kesinlikle diyorlar. Bu sözlerini kalkan yapıyorlar. Tamam ben artık onlar bizim ne dediğimizi anlayamazlar diyorlar. Allah'ın yolundan sıvışıyorlar. Yani bir şöyle mesela siperle düşünün. Siperlerin arkasından evet. Askerler o tarafa, istedikleri tarafa gidebilirler. Bunlar da kendi yeminlerini bir kalkan yapıyor. Bir siper yapıyorlar kendilerine oradan kaçıyorlar. Sağa sola gidiyorlar. Diyor ki Allah-u Teala اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar ne kadar kötü bir iş yapıyorlar. Neden? Bakın bu da çok önemli. ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ اَعْمَلُونَ Şundan dolayı bunlar önce inandılar. Samimi bir Müslüman oldular. Abdesti, namazdı. Gerçekten belki savaşa gittiler, şuraya gittiler, buraya gittiler. Ama sonra menfaatlerini öne al, sümme keferû. Sonra kafir oldular. Ne demek? Sonra ya Allah şöyle diyor. Tamam. Bak şurada da şöyle bir. Can ben de biliyorum. İşte şu mesela az önce okuduğumuz ayetler değil mi? Yani bak İslam'da asla baskı yoktur. Şudur. Tabii ben bilmiyor muyum? Ama ben mezhebime uyarım diyor. İşte bizim ulema da bilmiyor muydu? Sen mi daha iyi biliyorsun? Böyle çeşitli şeylerle bakıyorsunuz ki yeni bir din icat etmişler. Ve bunlar ne yapıyorlar? Bak şey yapmış bu inandıktan sonra inanmışlar, samimi mümin olmuşlar, sonra kafirlik etmişler. Menfaatlerine ters geldiği için bu defa menfaatlerini öne alıp yoldan çıkmışlar. فَتُوبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Bu defa bunların kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşturulmuş. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Artık anlamıyorlar. Onlar kendilerini öyle bir hale getiriyorlar ki Allah'a da kandıracaklarını düşünüyorlar. Yani hani bir sokağın başında bir yalan söylersen aşağı ininceye kadar sen de inanmaya başlasın diyor ya. Yani kendi yalanlarına kendileri de inanmaya başlıyor. Onlar için artık bir hayat tarzı haline geliyor. Ve izâ râeytehum bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada hedef alınıyor. تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Eğer sen onları görürsen diyor, onları gördüğün zaman Yani görüntüleri, görünüşleri seni hayran bırakır. Ya şunlara bak ya. Ne kadar samimi müminler. Ne kadar güzel. Şu namaz kılmasına bir bak. Şuraya mesela şu savaşta yaptığı gösterdiği başarıya bak dersin. Şuraya bak. Ay muhteşem ben. Hayran kaldım ya ona. Muhammed Aleyhisselam'ı hayran bırakıyorlar. Peki ve in yakul tesma li kavlim. Konuştukları zaman da sözlerine dikkat edersin. Yani çok da güzel konuşuyor. Maşallah iyi yetiştirmiş kendisini.
Yani Muhammed Aleyhisselam'ın övgüsünü bile kazanan bir sahabi düşünelim. Hı? Herhalde ondan gelen her şeye balıklama ümmet atlar değil mi?
E tabi.
Yani düşün hem sahabi hem de hakkında Muhammed Aleyhisselam'ın iltifatları var.
E peki sen onu söyledin. Az önce Tevbe suresini okuduk. Tevbe suresini dikkatle okursanız Medine'nin münafık kaynadığını görürsün. Yine Bakara suresinde başka surelerdeki ayetlerde de Yahudi münafıklardan Allah-u Teala bahsediyor. Sen şimdi bütün ömrünü bu işe vermiş bir kişisin. Mesela özellikle işte bazı ayetlerin başına gelenler diye özel çalışmalar yaptın şimdiye kadar. Yani bu konulara yoğunlaşmış bir kişisin. Peki sen bu konulara yoğunlaşmış bir kişi olarak sahabenin içinde münafık vardı. Medine'de Yahudi münafıklar vardı sözünü söyleyen bir tefsir, bir dini kitap gördün mü şu ana kadar?
Tam tersine külliyen toplu olarak hepsinin adil, güvenilir kişiler olduğu kabul edilir. Yani. Ve bizim ilim zeminimiz bu hayal üzerine kurulur.
Tabii. Mesela Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili yine sıklıkla okuduğumuz ayetlerden birinde Mekke'den gelen muhacir kadınlarla onun yapmış olduğu biat sözleşmesi, vatandaşlık sözleşmesine bir madde koyuyor. Vela yasineke fî maruf diyor. Evet. Allah'ın nebisi bu. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecekler. Ne demek? Muhammed aleyhisselam yanlış yapabilir. Ama Resul sıfatıyla yanlış yapamaz, ayetleri tebliğ edecek ama Nebi sıfatıyla yanlış yapabilir. Yine sıklıkla tekrarladığımız şeyin 36. ayeti Ahzab suresinin orada Muhammed Aleyhisselam Zeynep'i boşayan Zeyd'e aman eşini tut, boşama böyle baskı yaptığı halde dinlemiyor. Allah-u Teala bizim geleneksel yapıya göre Zeyd'in kafir sayılması lazım ama Allah onun değil, Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor. Sen niye böyle yapıyorsun diyor. Peki bakın Muhammed Aleyhisselam'ı bu şekilde bize tanıtan Kur'an ayetleri yine mesela Nisa suresinin son ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a gelip fetva soruyorlar. Diyor ki yani bir konuda görüş soruyorlar. Kur'an'da şu konuda ayet var mı değil. Ayetten çıkarılacak hikmeti, hükmü soruyorlar. Doğru hükmü soruyorlar. Fetva odur. Sağlam bir görüş belirtme. Allah-u Teala diyor ki fetvayı Allah veriyor. Niye Allah veriyor? Sizin için bunlar Allah açıklıyor. Siz yanılırsınız diye. Yanılanların başında kim var orada? Muhammed Aleyhisselam var. Bakın Muhammed Aleyhisselam fetvasında yanılır. Geleneksel yapıya göre Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan söz kimin sözüdür?
Vahiy ürünü.
Haşa Allah'ın ona vahidir de. Ya bu kadar ayetlerin tamamını yok sayan bir şey var. Bunu yok sayanlar bu münafıklardan başkası olabilir mi? Ama öyle bir etkiliyor insanları ki bakın Muhammed Aleyhisselam'ı bile etkiliyor. Sorgulamadığınız zaman siz onun saçmalıklarını din sayıyor ve gülüyorsunuz değil mi? İşte şimdi bak buradan okuyorum. Diyor ki Allah-u Teala ve izâ ra'eytehum tu'cibuke esâmi ya Muhammed onları gördüğün zaman görüntüleri böyle kılıkları, kıyafetleri, görüntüleri seni hayran bırakır. Ve in yekûlu tesmâli kavl konuştukları zaman da sözlerine kulak verirsin. Çok o kadar ustaca konuşurlar ki sen Muhammed Aleyhisselam bile hayran kalıyor. Bir sıradan bir vatandaşına işte ayet okudu kardeşim, hadis okudu. Yani bu kadar ulema, bu kadar kitap yani böyle insanları ciddi manada etkiliyorlar. Keennehum huşubun musennede. Sanki duvara dayalı kütükler gibi, yani şeyler gibi, keresteler gibidirler. Çünkü bir keresteyi duvara dayadığın zaman o orada sağlam duramaz. Her an en küçük bir ses bile onu düşürür. Ondan dolayı yahsebune kulle sayhatin aleyhim, her sesi aleyhlerine hesap ederler. Çünkü yalanların ortaya çıkmasından korkarlar. Allah ne diyor? Humul aduv, asıl düşman onlardır. Fahderhum, onlara karşı çok dikkatli ol. Katelehumullah, Allah kahretsin onları. Enna yufekun, nasıl böyle bu hale çevriliyorlar. Yani doğru yoldan nasıl da çevriliyorlar. Şimdi bunlarla ilgili başka bir ayette de Allah-u Teala şöyle diyor, yine aynı konuyla alakalı, Bakara suresinin 205. ayetin 204. ayetinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُجُبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, kim insanlar vardır ki bu dünya hayatı konusundaki sözleri seni hayran bırakır? Ya bu adam ekonomiyi biliyor, bu adam insan ilişkileri biliyor, bu adam üretimi biliyor, her şeyi biliyor maşallah ya, o her şey, her türlü bilgisi var. Ondan sonra ve yüşhidullah ala ma fi kalbi, içinde olana da Allah'a şahit tutar. Ben çok samimiyim. Ben bu ülkenin kalkınmasını, ben sizin kalkınmanızı istiyorum. Ben sizin iyiliğini istiyorum der. Ama ve huve eleddül hısam, o düşmanın en yamanıdır. O yani inanılmaz bir düşmanlığı vardır. Çok güçlü bir düşmandır. Ve idâ tevella, sana bunu söylüyor, yanından ayrıldığı zaman sana çok şey yapıyor, seni ikna ediyor, tamam diyorsun, ben sana güveniyorum diyorsun. Ve idâ tevella se'â fil ard, yufside fîhâ ve yuhlikel harte men nesil. İşte yeryüzünde dolaşıyor, fesat çıkarmak için, ürünleri yok etmek için, nesli yok etmek için. Yani Müslümanların nesilleri yok olsun, ürünleri yok olsun. Vallahu la yuhibbul fesad, Allah fesadı sevmez. Şimdi burada kadın erkek ilişkileri dedik. Şimdi bakın, yani öyle bir kadın erkek ilişkileri ortaya konuyor ki, bizim geleneksel yapıda, inşallah bundan sonraki derslerimizde de tekrarlarız. Çünkü bu konularda çok dersler yapmıştık ama uzun süredir yapmıyoruz. Mesela geleneksel yapıda çocuk evlilikleri diye bir şey vardır. Ama Allah-u Teala mesela kızlarla ilgili Nisa suresinde Allah-u Teala mesela 22. ayeti olması lazım. Yok, 21. ayet olması lazım. Sizden çok sağlam söz almışlardır diyor. 21 değil mi?
Evet, evet.
Sizden çok sağlam söz alan, sağlam söz alan kişi evlenen, sağlam söz veren de erkek. Demek ki kadın ve erkek söz verebilecek, söz alabilecek şey, yetişkinlikte olması lazım. Onu Allah-u Teala Nisa suresinin 6. ayetinde zaten net olarak anlatıyor. Birçok ayette bunu net bir şekilde gösteriyor. Ama bakıyorsunuz ki işte kendilerini böyle güçlü, dini yapıda gösterenler, çok güçlü yapıda, böyle Resulullah'a bile hayran bırakan bu münafıklar öyle bir hale getirmişler ki, ilgili ayet mesela şeyin Talak suresinin 4. ayet miydi? Talak suresinin 4. ayetinde böyle cımbızla bir kelimeyi çekmiş, Arap diline aykırı anlam vermiş ve oradan küçük çocukların yaşına bakılmaksızın evlendirileceğine dair bir hüküm çıkarmışlar. Kur'an'ın o kadar hükümlerini yok saymışlar. Resulullah'ın o kadar çok hadislerinin tamamını yok saymışlar. Ve bu olmuş İslam hukuku. Şimdi kadın eşi erkek ilişkileri, yani küçücük bir çocuğu tutuyorsun, daha bir yaşında birisine eş olarak veriyorsun kızı, kız ya da erkek neyse. Peki burada kadın erkek ilişkisi diye bir şey kalır mı? Aile diye bir şey kalır mı burada? Ondan sonra tutmuşlar, işte bu şeyde daha çok ahlaksızca işler şey yapılıyor. Mesela kadın erkek ilişkilerinde diyelim işte ben kayınpederim, iki tane gelinim var. Kur'an-ı Kerim'e göre o iki tane gelin benim iki kızım sayılır. Allah-u Teala Nisa suresinin 23. ayetinde benim oğullarımın eşlerini kendi öz kızım gibi kabul ettiğini bildiriyor. Onlarla ebedi evlenme yasağımdan bahsediyor. Ama tutmuş Hanefiler oradan o 22. ayetten bir yanlış anlam çıkararak mesela 22. ayet bir okur musun orada?
Ve hala ilü etnâ ikmün lezine min astâbikum, o mu?
Yok o değil. 22. ayet diyor Nisa suresi.
Hurrimet aleyküm her şey. Ve lâ tenkihû mâ nekehâ âbâkum min nisâ.
Ve lâ tenkihû mâ nekehâ âbâkum min nisâ illâ mâ kad selef. Babalarınız nikahlamış olduğu kadınlarla nikahlamayın diyor. Peki kadınları nikahlamayın, daha önce olan olmuştur diyor. Peki onları nikahlamayın dediği zaman nedir? Onunla evlenmeyin demektir, değil mi? Peki şimdi burada Hanefiler tutuyorlar, nikah kelimesinin Arap dilindeki anlamı bizim Türkçe'de bildiğimiz nikah, yani evlilik sözleşmesidir. Efendim nikah cinsel ilişkidir diye yanlış bir anlam veriyorlar. Yani Arap diline ters bir anlam veriyorlar. Ondan sonra cinsel ilişki ve ona sebep olan şeyler diye onu da genişletiyorlar. Ona sebep olan şeyler nelerdir? İşte bakışlar ve dokunma. İşte bir kız ya bir gelin kayınpederinin, affedersiniz, cinsel organını görse ya da bir kayınpeder gelininin cinsel organını görse ya da şöyle gelin geldi, bunun elini kayınpederin elini öpüyor. Ya da öpmüyor da tokalaşıyor. Diyor ki sen ona karşı bir cinsel arzu hissetmiş olabilirsin diyor. Öyle olursa ne olur? Bu kız ebediyen senin oğluna haram olur diyor. Şimdi dokunuyor. Ya kayınpederinin elini öptüğü zaman kayınpeder diyor ki acaba bende bir şey oldu mu? Gelin acaba bende bir şey oldu mu? İkisinden birisinin kalbine herhangi bir şeytan bir vesvese getirse efendim ebediyen şey yapar. Bu şimdi karı koca, kadın erkek ilişkilerini bozmuyor mu? Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı değil mi? Peki şimdi bu geleneksel yapı, ama bir de bugün günümüzde bir sürü şeyler var. Peki bu münafıklar, İslam'ı bozmaya çalışan insanlar ki ciddi manada bozmuşlar, mezhepleri ciddi manada bozmuşlar. Hatta bu bozduklarını Kur'an tefsirlerine de ciddi bir şekilde yerleştirmişler. Çok ustaca yerleştirmişler. Bugün birçok İslam alimi bunları ilim zannederek okuyor ve onları öğrenenlerle millet alim diyerek onların arkasından gidiyorlar. Şimdi ve aynı şekilde mesela geçen de bir genç geldi. Bir arkadaşı getirmiş bana. Daha bir sorun falan var mı dedim. Yok dedi, ben zaten inanmıyorum ki dedi. Peki niye inanmıyorsun? Dedi ki yani esir kadını yatağa atan bir adam, bir dine ben nasıl inanırım dedi. Bak şimdi. Görüyor musun? Bak, esir kadını yatağa atan bir dine ben nasıl inanırım dedi. Ben de şimdi ona dedim ki bak, hatta Diyanet'in mealini verdim. Şuradan bir oku dedim. Şu 24. sureden, yani Nur suresinin 32. ayetini bir oku dedim ona. Al bir oku dedim. Bak burada dedi ki mesela şuradan. Sizden bekar olanları diyor. Aslında bekar kelimesi yanlış. Oradaki kelime evli olmayanlar demek gerekiyor. Ama ona verdiğim mealde evli olmayanlarıydı. Çünkü son baskısını vermiştim ona. Sizden evli olmayanları ona göre okuyayım. Doğru mana. Kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Şimdi sen kendini o gencin yerine koy Fatih Hoca. Şimdi sende o kadar talebem var bu konuda. Yüzlerce talebem var. Şimdi ne diyor? Kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirir diyor. Bir, evli olmayanları ve onu evlendirir. Ne diyor? Ne diyor Allahü Teala burada? Kadın erkek ilişkilerinde evlilik et.
Evet.
Evlenmenin yasak olduğu şeyler de Nisa suresinde anlatılıyor zaten. 23 ve 24. ayetlerde. Ondan sonra evlendirin dedi. Tamam. Ve topluma evlendirme görevi veriyor. Bakınız, evlendirin derken bu emir kime veriliyor?
Topluma.
Topluma verilmiş. Kimi evlendireceksin? Esir olup olmadığına bakmaksızın, değil mi? Kadın ve erkek isen ikisini de evlendireceksin.
Yani demek ki toplumda asıl olan aile.
Ailedir. Yani
bekar kalması arızi bir şey.
Ya çünkü Allah-u Teala erkeklere, kadınlara karşı bir arzu yaratmıştır. Allah-u Teala'nın koyduğu bir kural bu. Kadınlar da böyle talep edilen bir varlık olarak yaratılmışlardır. Yani bir altından daha değerli olduğunu Allah-u Teala Ali İmran suresinde bize bildiriyor. Ve mesela onun için mesela kadın örtülüyor, altında saklanır. Ama erkek için kadın gibi bir emir yok. Şimdi burada bak ne diyor? Ben şimdi konuyu dağıtmayalım da şey yapalım. Diyor ki burada Allah-u Teala işte şey diyor, içinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden, yani kadın ve erkek kölelerinizden, esirlerinizden, yani köle kelime, köle yoktur aslında da bu burada o mana veriliyor, tamam. Bu verilsin, hiç önemli değil. Bunu %100 doğru kabul edelim, tamam mı? Onlardan da durumları uygun olanları evlendirin diyor. Şimdi sen dersin ki ha tamam, hadi şu cariyeyi evlendirdim, yani bir kadın köleyi, kadın olan esiri evlendirdim. Ona kocası bakar. Ama ben erkek olan esiri nasıl evlendireceğim? Nasıl ev kuracak? Bu nasıl eşini geçindirecek, değil mi? Allah-u Teala diyor ki, yani ister hür ister esir olsun. İn yekunu fukara yughnihumullah min fadli. Eğer fakirseler, Allah onları kendi ikramıyla onların ihtiyaçlarını karşılar. Bak ben garanti veriyorum. Siz evlendirmekten çekinmeyin diyor. Onun için buradan bütün gençler Allah-u Teala'nın bu garantisini alsınlar. Hiç ben maddi imkanım yoktur gerekçesiyle evlenmekten asla uzak durmasınlar. Bütün müminlere de bu konuda görev var. Bu gençleri evlendirin. Vallahu vasiun alim. Allah'ın imkanları geniş, her şeyi bilir. Sen şimdi gene o kendini o gencin yerine koy. Ona sorduğum soruyu sana soracağım. Tamam mı? Aynen. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendileriyle, kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar.
Evet.
Evlenmeye güçleri yetmeyenler. Şimdi güçleri yetmeyenler, aslında burada ayette güçleri yetmeyen değil ama bunu daha yecidûne nikâhen diyor. Yani evlenme imkanı bulamayanlar diyor. Olur ya, yani sevemez. Ben istemiyorum bunu. Ben bu şahıs evlenmek istiyorum ama bu şahıs evlenmek istiyorum. Ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum diyebilir. Peki bu şahıs evleneceği bir eş adayı buluncaya kadar ne yapması lazım?
Evet, namuslu bir hayat yaşaması lazım.
Namusunu koruması lazım. Evet. Peki namusunu koruma görevi sadece hürlere mi veriliyor?
Yukarıdaki esirleri de içine alıyor.
Açıkça, ayetin açık hükmü değil mi?
Tabii.
Ben de işte o gence sordum. Dedim ki burada sen nikahsız olarak bir cariyenin işte yanında bulunduğu kişiyle ilişkiye girebileceğini buradan anlayabilir misin dedim. Yok, mümkün değil dedi çocuk. Aklı başına bir çocuk yani. Hı. Çok böyle sorguluyor. Haklı.
Evet.
Haklı olarak sorguluyor.
Evet.
Yani bugün insanlara birden anlatıyorlar. Gençler sorgulamaya başladı mı onlara dinsiz, işte ateist, bilmem deist diyorlar. Ya önce bir sen bakalım ki sen gerçekten Müslüman mısın? Ey hoca. Peki şimdi evet o hocaların da büyük bir bölümü bilgilerinin Kur'an'a uymadığının farkında değil.
Evet.
Gerçi artık bu ortaya çıkmaya başladı çok şükür. Artık hocaları beklemeden herkes bu bilgileri iyice kafasına yerleştirsin ve gitsin sorgulasınlar. Allah ne diyor? Kendi fazlıyla onların ihtiyaçlarını karşılayıncaya kadar evlenme imkanı bulamayanlar ne yapacak?
İffetlerini koruyacak. İffetler.
Peki iffetlerini koruyabilir mi bir kadın, yaşı bir esir kadını onun yanında bulunduğu erkek yatağa atıyorsa? Bu ayete uyar mı?
Uymaz.
Peki sen Erdem Bey'le bu konu üzerinde çalıştınız biliyorum. Hatta yazdığınız da var değil mi?
Evet.
Şeyde? Evet. Peki sana çok önemli bir soru soracağım. Bu ayeti delil alan bir tane mezhep var mı?
Yok. Tam tersine bu ayet öyle kötü bir yerde kullanılıyor ki hocam. Yani Allah'ın kitabında bizim meallere göre hareket edilse bir insan der ki bu Allah'ın kitabı filan olamaz. Hemen devamında ve la tukrihu fetayatikum alel bigai in aradna tahassunan litebtegu aradan hayati dünya ifadesi öyle kötü bir şekilde.
Tamam, ben o genci onu da okudum. Sen onu, evet. Sen söyle onu da.
Evet, yani burada namuslu yaşamak isterlerse o gençleri de namussuzluğa şey yapmayın, zorlamayın diye.
Yok, yani para kazanmak için.
Evet, tabii o anlamda.
Para kazanmak için zina yaptırmayın.
Evet, öyle diyorlar. Öyle diyorlar.
Öyle mana veriyorlar.
Evet, öyle diyorlar.
İstersen bak burada ben bu mealden okuyayım bak şimdi. Diyanet'in mealden okuyorum. Bakın ayetin başında evlenme imkanı bulamayan esir ve hür kim olursa olsun evlenme fırsatı buluncaya kadar iffetini korusun emri var. Aynı ayetin içine şunu koymuş, şu mana var. Hatta o önce doğru manayı söyleyelim, sonra yanlış olsun. Şimdi evvelki sene Suriye'den yok Hatay'ın Suriye sınırından bir master öğrencim vardı, bir hanım. Tabii Arap'tı, Arapçası da çok güzeldi. Ona dedim ki, bakın hiçbir şey okumadan Arapçasını al şu ayeti dedim. Şu ayete bir anlam ver. Ve la tükrihu feteyatikum. Bak burada yukarıdaki ayette şey dedi, köle ve cariye dedi ama bu feteyat dedi kızlarınız, genç kızlar. Ha bu feteyat kelimesini Allah-u Teala esir kızla kadınlar için de kullandı Nisa suresinin
normal
25. ayetinde değil mi?
Evet, tamam.
Her kim ki işte ve men em yasadî minkum tavlenen yenker muhsenatil müminat, kimin mümin namuslu kadınlarla yani hür kadınlarla evlenmeye gitmezse
min feteyatikum
müminat, mümin olan feteyatınızdan, bak burada da feteyatikum, o da feteyatikum, aynı kelime.
Evet.
Orada sizin kızlarınız diyor. Niye bu esir kızların moralini o şey yapıyor? Bunlara da şey yapmayın. Kendi öz kızlarınız gibi bakın demiş oluyor Allah-u Teala. Ve o aileye, o ailenin onayıyla evlendirin diyor. Niye onayıyla? Uygun kişiyle evlendirme emri veriliyor ya. Bir ahlaksızla evlendirmeyecek yani. Bunun ahlaklı olma şartı var orada belirtiliyor. Muhsanatin gayre misafiatin ve la muttakizati ahdan. İşte namuslu olacak bu evlendirilecek olan esir kadın, şeyde yani gizli ya da açık gayrimeşru herhangi bir ilişkiye girmemiş olacak. Ondan uzak kalacak. Ne oldu? Orada da açıkça Nisa suresinin 25. ayetinde de bu esirlerin namuslu kalmaları açıkça şart koşuluyor mu? O zaman namuslu kalmaları şart koşuluyorsa bunlar yanlarında bulunduğu kişilerle cinsel ilişkide bulunabilirler mi? Hiç ihtimal var mı? Ama bakın aynı, işte ben o kızcağıza dedim, bir oku bakalım. Çünkü Arap dilinde bu genç kız manasındadır ama mecazen kadın manasında da olabilir. Dedim ki şuraya bir mana ver dedim. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ dedi ki, kızlarınızı isyana zorlamayın diye mana ver. İn eradne tahassunen, tahassun ne demek? Evlenmek isterlerse, tahassun kendilerini koruma altına alacak, evlenecek, yani aile kuracak, kocası onu koruyacak. Zaten ayette de aynı kökten muhsanat diye şey yaptı değil mi? Burada Nisa, 23. ayet evet. El-Muhsanatü minel Nisa. Evli kadınla evlenme yasaktır diye açıkça söylüyor. Evet. Hasunen de o. Ya o kızcağıza hiçbir şey söylemedi mi? Böyle bunu hayatında hiç görmemiş, bu ayetten haberi yok. Ondan sonra litepte varadal hayati dünya, dünyalık peşinde koşarak bunları isyana zorlamayın. Ne oluyor? Mesela babası bir ahlaklı temiz bir eş adayı kız diyor ki ben bunu evlenmek istiyorum. Babası diyor ben ona vermem. Pulsuz, çulsuz bir adam bizim aileye yakışır mı? Malı yok, mülkü yok. O Allah-u Teala ne diyor? Böyle yapmayın diyor. Ahlaklı bir insansa tamam. Kız da beğenmiş de bitti. Zaten bununla ilgili çok sayıda ayet hadisi var. Ama hiçbir mezhebin umurunda değildir değil mi? Bu ayetlerin ve hadislerin hiçbir tanesi hiçbir mezhebin umurunda değildir. Şimdi o zaman bu mezhepleri bu hale getirenler bu şeyde Münafıkun suresinde belirtilen ve Bakara suresinin 204 ve devam ayetlerinde belirtilen münafıklar olmuyor mu?
Evet.
Öyle ustaca karşına çıkıyor ki sen hayran kalıyorsun ve işi bozup gidiyor. Şimdi burada o kızcağıza bunu söyledim. Peki وَمَنْ يُكْرِهُنَّ Kim onları zorlarsa istemediği halde sevmediği birisiyle evlenmek zorunda bırakmışsınız. Birçok kız sevmiyor ama annemi kıramam, babamı kıramadım, evet dedim. Bu Allah'ın istediği bir evlilik değil. Diyor ki Allah-u Teala فَاِنَّ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِلْنَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Bu kızların baskı altına alınarak nikahın kıyılmasından sonra Allah bunları affeder. Yani bunlar nikahların geçerli sayardır. Kızları koruyor Allah-u Teala, tamam mı? Peki şimdi bak mesela hiç unutmuyorum. Bir kadın bana telefon açmıştı. Defalarca da burada anlattım ama yine anlatayım. İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Hocam dedi, beni çok rahatsız eden bir husus var. Her gece Allah'a dua ediyorum ama bir şey yapmıyorum. Nedir dedim. Dedi ki, köyde bir delikanlıyla ikimiz birbirimize aşık olmuştuk. Bizim aşkımız bizim köyü de aşmış, komşu köylere bile şey yapmıştı, dağılmıştı. Herkes duymuştu bunu. Ben birbirimizi seviyorduk. Evlenmeyi çok istiyorduk ama o delikanlı askere gitti. O sırada babam beni zorla bir başkasıyla evlendirdi. O evlendiğim kişi de benim onu sevdiğimi gayet iyi biliyor dedi. O askere giden delikanlı, yani o sevdiğim kişi benim evlendiğimi duyunca bir daha ortada gözükmedi, kayboldu. İşte şu kadar yıl geçti diye saydı aradan. Evet dedi, bak benim eşim de dedi şu anda bana karşı en küçük yanlış davranışı yok. Aramızdaki bu sevgiyi bildiği halde çok da iyi davranıyor. Onun aleyhinde de söyleyebileceğim tek kelime yok dedi. Gece gündüz Allah'a dua ediyorum ya hocam. Ben onun sevgisini içimden bir türlü atamıyorum. Ne yaparsam yapayım atamıyorum. Ben günahkar mıyım diyor. Şimdi bu ayete göre nedir? Allah ben seni günahkar saymam dedi değil mi? Bak görüyor musunuz? Şimdi Allah-u Teala burada, bak o kızcağız böyle şey yaptı. Böyle yaptı da bak ben burada Diyanet'in mealini okuyayım, sendeki de şeyin
mealini.
İstersen önce Elmanlı'nın ki hakikaten çok diğer meallerle dikkat şey yaptığın zaman dikkatle hazırlamış bir mealdir ama onu bir okusam.
Evet, gerçekten çok ibret verici bir durum var şu an. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır hocamın da dediği gibi Arapçayı iyi bilen, hiçbir zaman metinden feragat etmeyen, her zaman doğruyu isabet ettirmeye çalışan bir müellif. Bakın geleneksel yapı bir insanın, yani böylesi sağlam bilgiye sahip bir insanı bile ne hale getiriyor? Çok ibret verici bir şey. Yani hocam Diyanet'in mealini okusa ben ona hiç şaşırmazdım. Yani hiç. 150 tane meal var. 149'unda aynı şeyle karşılaşsak hiç şaşırmam. Ama bakın Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, elimdeki de orijinal metni. Diyor ki, dünya hayatın geçici metaını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhşa ikrah etmeyin.
İkrah nedir?
Zorlamayın.
Baskıyla. Ne için zorlamayın diyor?
Fuhşa diyor.
Fuhşa zorlamayacaksın. Ne için? Para kazanmak için. Zorlamayın. Devamı ne?
Hele iffetli olmak isterlerse.
Bak, iffetli olmak isterlerse zorlamayın. Hı. Peki istemezlerse?
Evet.
Bak, o hele iffetli olmak isterlerse diye koymuş ama içine yatmadığı için aslında o metne uymuyor o.
Ama işte tefsirlere, şunlara, bunlara nereye yönelirse yönelsin bunun dışında bir şeyi bulamayacak.
Bulamayacak.
Bulamadığı için yazmış.
Yani niye? Çünkü bunların hepsinin kafası yıllarca medresede şartlandırılmış, hür düşünemiyorlar. Bugünkü eğitim sistemi de öyle. Eskiden medreseye çok az insan giderdi. Şimdi ilkokuldan millet 20-25 sene şey yapıyor, okuyor. Sonunda öğrendiği ne var? Okuma, yazma, o kadar. Bir de birkaç tane haber, şey, rakam. Başka bir şey öğreniyorlar mı? Ya, o bilgilerin çok daha fazlasını sen dışarıdan öğrenirsin ya. Bir iş öğren, güç öğren, bir alışveriş öğren, şunu öğren, bunu öğren.
Evet hocam.
Köle yetiştiriyor yani bugünkü eğitim sistemi.
Siz bu ayetin başındaki vel yestafi fillezine ifadesinden hareketle yani bu esirleri de içine alacak iffet meselesinden hareketle esirlerin nikah dışında asla herhangi bir yol bulamayacağını söylediniz. Kur'an'ın bu bir genel hükmünün olduğunu söylediniz.
Hayır, şimdi istersen meal şey Elmanlı'nın ilk cümleye nasıl aynı ayetin başına nasıl meal verdiğini oku.
Bir nikaha çare bulamayanlar Allah kendilerine fazlından bir gına yani zenginlik verinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar.
Peki, iffetli kalmaya çalışsınlar.
Bunu dedikten sonra, bunu diyen bir müellif.
Ayetin başı böyle olacak. Altta ne olacak?
Ve altında da bu cariyelerin fuhşa zorlanabilme ihtimalini aynı ayetin barındırdığını düşünecek.
Ve fuhşa zorlayan kim olacak? Yanında bulunduğu kişi. Evet. Peki yukarıda emir kime veriyor? Cariyenin kendisine veriliyor.
Evet.
Bu ne biçim bir şey ya? Evet. Bak, Diyanet'in mealinde ne diyor? Bak. Diyor ki, bak buradan çok dikkatle, mesela o gencin yerine gene kendini koy, bunu ona okuttum. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için, ne demek geçici menfaatler? Para kazanmak için. İffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. İffetli olmak isteyen. İstemiyorsa ne yapacaksın?
Yani hocam zaten bu ayetin sebebi nüzulünde aynen bu olay anlatılıyor. Yani işte sahabeden birkaç kişinin böyle elindeki cariyeleri fuhşa zorladığı, buradan para kazandığı, ancak bu cariyelerin bir kısmının bu işi istememesine rağmen bu adamın bunu yaptığı ve ayetin de bunun üzerine indiği.
Tamamen yalan ve iftira. Bak ayetin, çünkü ayetin kendi içinde %100 çelişki ortaya çıkıyor. Tabi Muhammed Aleyhisselam'ın hayattayken buna bir sürü iftira yapanlar var da öldükten sonra niye iftira etmesinler ki? İşte hadis, öyle hadisler uydurmuşlar ki Resulullah hadislerin yazılmasını yasaklıyor ama bugün hadis aleyhinde konuşanlar ne hale getiriliyor? Yani hadiste elbette ki Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Kur'an'dan çıkardığı doğru hükümler elbette var. Elbette onlar hadis olarak bize gelmiş, onda şüphe yok. Ama bu yanlışları da bilmek zorundayız. Neyse, bak burada tekrar okuyayım. Evet, dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Zorladın, para kazandın. Ne oluyor? Genele başma ruhsatı verilmiyor mu burada? Ne yapayım? Namuslu kalmak istemiyor. Ben de mecbur şey yaptım, para kazanıyorum. O zaman o cariyelerle zina yapan kişilerinki zina olur mu buna göre? Cariyelerle zina eden ki buna göre zina olur mu? Para kazanmak için. Böyle bir İslam olur mu ya? Ama işte Diyanet'in mi? Diyanet değil ki. Siz işte bir çalıştınız. İşte sen Elmalı'dan aldın. Hangi tefsir var buna aykırı bir şey olan? Bak, ne de az önce ne dedim, daha Yüksek lisans yapan bir kız haberi olmadığı için bu manayı verdi. Peki bir de bu mealden oku dedim. Kızcağız mealde okuyunca şok oldu. Ya bu ayeti bu manayı nasıl veriyor hocam dedi. Çünkü kafası şartlanmamış ama. Ondan sonra kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcı, çok oh ne güzel zina yapsınlar, Allah da onları affedecek. Sen de para kazan. Bunun parasına hiçbir şey demiyor, dikkat ediyor musun? İstediğin gibi para kazanabilirsin. E peki şimdi kadın erkek ilişkisi diye bir şey bizim geleneksel yapıda kalmış mı? Ya bu anlattıklarımız, bakın Kur'an-ı Kerim'in içine sokuşturmuşsunuz bunu. E bugün de biliyorsun işte, sen istersen onu kısaca bir özetle, her ay işte bu ahlak çöküntünün Türkiye'de ve İslam ülkelerinde yayılması için o ellerinde maddi imkanları olanlar ve kendilerini dindar gösterenlerin faaliyetleri var. Onları kısaca bir anlatır mısın?
Evet, öyle. Yani bu ve benzeri sebeplerden dolayı sürekli gündeme taşıyorlar. İşte evlenmeyin, aile tehlikeli bir şeydir. Özellikle kadın için çok tehlikeli bir şeydir. Buna gerek de yoktur. Nitekim işte kadınlar orada güvensiz bir ortamda hayatlarını sürdürüyorlar. Birçoğu evlendikten sonra artık boşanamıyor. Boşanmak istese işte şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Dolayısıyla aile dediğiniz şey esasında bir kadın için hapishanedir. Nitekim bakın işte bugün olan bir olay, kadın öldürüldü, bıçaklandı gibi bir takım somut olaylardan hareketle de yani sanki toplumda 3 tane aile var. Bir 3 tane ailenin 2 tanesi de yaşayan kadın bugün bıçaklandı gibi. Oysa milyonlarca insan var. Milyonlarca aile var. Evet, bunlar içerisinde sıkıntılar var. Tamam, doğru. Keşke olması ama bazı örneklerden hareketle bütün bir müesseseyi mahkum etmek ve insanlara ailenin kötü bir yer olduğunu söylemek dengeleri bozucu bir harekettir. Bu uluslararası bir hareket. Yani bunu çok sık yapıyorlar. Her konuda yapıyorlar ki biz burada bu dersleri yapacağız. Bir takım örneklerden hareketle dengeleri bozucu müdahalelerde bulunuyorlar. Efendim ne olmuş? Bugün kadın öldürülmüş. O halde evlenmeyin kardeşim. Zaten evliliğin bir anlamı yok. Evlilik bir zulümdür. Ve bununla alakalı da bir takım insanları ikna edici bazı argümanlar geliştiriyorlar. İşte evliliğin insana maddi bir takım zorluklar yüklediği, esasında evliliğin temelinde cinsellikten başka bir şey olmadığı, yolunda gitmediği zaman boşanmaya kalksan boşanmanın bir sürü sıkıntılar meydana getirdiği gibi bir takım somut olayları genelleştirip insanları evlenmemeye teşvik ediyorlar. Oysa ne yaparlarsa yapsınlar, sonuç itibariyle dünyaya bakıldığında insanların çok ama çok büyük bir kısmı aile hayatı yaşamakta. Yani siz istediğiniz kadar yönlendirin, istediğiniz kadar bir takım kötü örneklerden hareketle insanları yönlendirin. Ama insanlık Türkiye'de de olsa, Amerika'da da olsa, İngiltere'de de olsa, Rusya'da da olsa aile hayatı diye bir şey var, aile kurumu diye bir şey var, ailenin kutsal bir yönü var, çocuk, insanların çocuk edinmeye dair temayülleri var. Yani fıtrat, evet evet, tabii öyle. Yani Allah insanı öyle yarattığı için siz istediğiniz kadar müdahalede bulunun. Evet, haklı tarafları yok mu? Elbette ki var. Zaten biz bunları sürekli burada gündeme getiriyoruz. Hocamın biraz önce söylediği aile yapısıyla alakalı şeyler bizzat dini referanslardan hareketle ortaya konulmuş şeyler. Doğru. Yani bugün evlilik için ortaya konulan şartlar günümüzde kötü gittiğinde boşanmak için ortaya konulan engeller, boşandıktan sonra işte süresiz nafaka gibi, çocuğun velayeti gibi bir sürü zulümler, ama bunların hiçbiri Allah'ın dininden kaynaklanan şeyler değil. Bunlar insanın dengeleri, kuralları kendisinin oluşturmasından dolayı başına gelen şeyler. Tıpkı diğer dengeleri bozduğunda başına gelen şeyler gibi. İnsan kendi eliyle dengeyi bozuyor. Burada bu defa canı yanınca da bunu Allah'a fatura etmeye çalışıyor. Her zaman o olduğu gibi. Oysa evliliğe dair asıl olan evliliktir hocam. Biraz önce ve enkihul eyyame minkum, o Nur suresinin 32. ayetini okuduğunda biz burada görüyoruz ki asıl olan toplumda asıl olan aile hayatı yaşamaktır. Aile kurmaktır. Bekarlığın, yalnız yaşamanın arizi bir şey olduğunu ayet bize söylüyor. Çünkü eğer buna imkan bulamadıysan namusunla devam et, ama imkan bulduğunda da hemen evlen. Hatta topluma da diyor ki evlendirin bu insanları. Bu şeydir yani, fıtrata uygun davranıştır. Biz problemler yok demiyoruz. Tabii ki var, ama problemler var diye tamamen fıtrata ait, mesela işte uçak, on binlerce uçak havada bir gün içerisinde yolculuk yapıyor ve 2 yılda 3 yılda bir uçak düşüyor. Ne yapalım? Ne yapalım peki şimdi? Yani arkadaşlar bakın, uçak düştü. Uçaklar çok güvensiz taşıtlar. Asla seyahatlerinizi uçakla yapmayın dediğinizde size ne derler? Bunun aklından zoru olması gerekiyor. Böyle bulunan toplumu uçağa binmeyin. Çünkü bakın geçen şu kadar son 50 yılda 15 tane uçak düştü. 2000 kişi öldü. Dolayısıyla uçaklar güvensiz yerlerdir, bunları kullanmayın dediğinizde insanlar onun akıl sağlığından şüphe eder. Aynısı aile için yapılıyor. Aynısı. Yani dünyada kaç tane aile var ve bunların kaç tanesi başarısız oluyor veya orada işte ne bileyim cinayet işleniyor. Rakamsal olarak çok tuhaf rakamlar, yani uçağın düşmesi gibi bir şey. Buradan hareketle aile tehlikelidir, evlenmek akıl kârı değildir demek, fıtrata savaş açmak demek, insanlığa savaş açmak, huzura savaş açmak demektir. Dolayısıyla her ay çeşitli sosyal kanallarda bu evlenmeyin propagandası yapılıyor. Tabii bunun bilinçli olduğu, kirli eller tarafından yapıldığını biliyoruz, farkındayız ve biz de ısrarla fıtrata uygun olanın evlenmek olduğunu, evet kötü olaylar keşke yaşanmasa ama hayat kötü sürprizlerle de her zaman dolu. Yani hastalıklar var, kazalar var, şunlar var, bunlar var, bu gibi riskler olduğu için insanlar evlerinden çıkmıyorlar mı yani? Dışarı çıkmıyor mu? Çıkıyor, işine gidiyor, gücüne gidiyor, iş kazaları oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Matematiksel olarak bu tür riskler var diye bütün dünyada çarklar duruyor mu yani? Hayat devam ediyor. Dolayısıyla bu aslında insanlığa, akla, fıtrata, matematiğe aykırı şeyler bunlar. Benzer şeyi nitekim belki önümüzdeki derslerde göreceğiz. Kıtlık, efendim işte insan nüfusu o kadar çoğaldı ki 8 milyar olduk, yakında aç kalacağız.
Kendini Allah yarattı.
Ya şimdi her zaman burada verdiğimiz bir örnek var. Bakın tekrar güncelleyerek geldim ben buraya. Dünyada 8 milyar insanı bir araya getirseniz Türkiye'nin en yüz ölçümü en küçük ili hangisi? Yalova. İkincisi Kilis. Kilis'in yüz ölçümü 1500 kilometre kare. Dünyadaki 8 milyar insanı gelin arkadaşlar toplanıyoruz deseniz ne kadar oluyormuş biliyor musunuz? 1200 kilometre kare. Yani Kilis'i dolduramıyor. Kilis'i dolduramıyor. Peki dünyada karaların yüz ölçümü ne kadar? 150 milyon kilometre kare. 150 milyon kilometre karedeki dağlar, taşlar, ırmaklar, ağaçlar, şunlar, bunlar Kilis'e doldurabileceğiniz insanlığı doyuramıyor. Bu korkuyu insanlara pompalıyorlar. Bu korkudan hareketle de diyorlar ki çocuk doğurmayın kardeşim. Bakın su kalmayacak, tahıl kalmayacak, buğday kalmayacak, aç kalacağız. Ve insanlar da buna inanıyor. Ya matematiksel olarak böyle bir rakamı tahtaya yazsanız insanlar size deli der. Ama bugün devletler bile bu propagandayı yiyor. Ve evet diyor, yani bir nüfus dengelemesi yapmamız lazım. Bakın bu işin sonu açlığa gidiyor. Ya insan eline bir kalem alır, tahtaya geçer, matematiksel olarak bir hesap yapar. Türkiye'de Kilis'e sığdırabileceğiniz kadar insan var. Bir başka örnek vermiş birisi, diyor ki dünyada Manila diye Filipinlerin başkenti bir şehir var, başkent. Yüz ölçümü çok küçük olmasına rağmen nüfusu en fazla olan, yani nüfus yoğunluğu en fazla olan şehirmiş. Yani bu şehirde 10 milyon insan yaşıyor ve küçücük bir yüzölçüme sahip. Yani ne demek? Evleri, bahçeleri, parkları, şunları bunları var ve bu şehirde yaşıyorlar. Bütün ölçütler buna göre yapılsa, yani normal apartmanları, evleri, şunları bunları olacak şekilde dizayn edilse, Tunus'a sığdırılabilir diyorlar bütün insanlar. Bütün insanlar, yani bakın bu ölçüt bile alınsa, Tunus kadar, dünyada Tunus kadar bir ülkeye bütün insanlar ev, bark sahibi olarak sığdırılabilir. 8 milyar insan dar geldi. Bu dünya o insanlara dar geldi. Açlık var, şu var. Ne yapacağız? Çocuk yapmayın. Evlenmeyin kardeşim. Ve insanlık bunu yiyor. Ve ülkeler de buna göre propaganda üretiyorlar. İşte hepiniz duyuyorsunuz. Küresel ısınma olmuş, kıtlık oluyormuş, şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Yani bütün bu kainatı yaratan yüce yaratıcı bu sanki bu dengeleri görmüyor. Bunları kurmamış, ayarlamamış. Biz Allah'ın üstlendiği şeyin korkularını yaşıyoruz. İnsanlara bu korkuları yaşatıyorlar. Evlilik konusunda da bu oyuna hiçbir zaman gelmeyelim. Hocamın bir sözü var, sürekli onu hep hatırlatıyor. Ne kadar erken yaşta evlenirseniz o kadar bu işler başarılı olur diye. Hakikaten öyle. Bizim eğitim sistemimizde insanlar öyle bir şeye sokuluyor ki 25 yaşına, 30 yaşına, 35 yaşına gelmiş hala okuyor. Mezun olduktan, okuduktan sonra da sen ne oldun? Vallahi ben de bilmiyorum ne oldum diyor. 35 yaşına gelen adam devlete kapı atmak için uğraşacak. Ondan sonra da evliliğe sıra gelecek. Bu adam evlenebilir mi? Çoluk çocuk sahibi olabilir mi? Yuva kurabilir mi? Bakın eğitim sistemimizi bile evliliğin, ailenin önünde bir engel olarak kurgulamışlar. Dolayısıyla erken evlenmeyi bırakın. Erken yaşta evlenmek Allah'ın kitabının bir hükmüdür. Fıtratın gereğidir.
Erken yaş dedim, büloğa erdik.
Tabii ki. Tabii. Pek tabii ki. Yani işte 25-30-35 yaşını beklemeyin yani. Reşit olduktan sonra insanlar yuva kurmaya odaklanmalılar. Niye? İnadına yapmalıyız biz bunu.
Ama bugün büloğa erip de 18 yaşına doldurmadan evlenenleri hapse atıyorlar.
Evet, maalesef.
Ne oluyor? Bak şimdi ben burada iki tane hatıramı da anlatayım, dersimizi bitirelim, sonuna geldik. İstanbul Müftülüğü'nden bir hanım bir soru sormak için gelmişti. İki sorusu vardı. Birisi oğluyla alakalı, birisi de kız kardeşiyle alakalı. Oğluyla alakalı bir şeyler sordu ama o gün o kadar methetti ki yani, kocam vefat etti ama oğlum yani Allah razı olsun bu kadar iyi, bu kadar güzel diye anlattım. Ondan sonra kız kardeşinin şeyle ilgili bir problem ortaya koydu. Kız kardeşim dedi maalesef bir kişinin ikinci eşi olarak evlendi dedi. Sorusunu sordu, cevabını verdim. Ondan sonra dedim ki hanımefendi bak, sen şimdi oğlunu çok methettin, çok iyi, yanında çok rahat ettiğini söyledin. Sen de konuşmandan çok akıllı bir hanım olduğun belli. Duygusal değilsin dedim. Gerçekten çok akıllı, böyle söylediği her şeyi böyle yerli yerinde. Şimdi dedim lütfen duygusal hareket etme, aklınla bana cevap ver. Bir kişi gelse sana, dese ki benim 3 tane eşim var, seni 4. eş olarak almak istiyorum. Sen onu kabul eder misin, etmez mi? Tabii kabul ederim dedi. Dedi ki en iyi, en kötü koca en iyi evlattan iyidir dedi. Bak tecrübesi var. Ya çünkü aile bambaşka bir şey ya. Evet, ailede problem olmaması mümkün değil.
Kur'an zaten bunu söylüyor. Adûn diyor yani, birbirinizin düşmanısınız.
Birbiriniz hakkına göz dikeceksiniz. Tabii bu normal.
Normal değil.
Ama mutlu olmanın yolu birbirine karşı müsamahalı davranmaktır. Ben size ikinci örnek de şu. 12 Eylül ihtilali olmuştu. Ben de o zaman İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerinden sorumlu bir kişiydim. 12 Eylül 1980'di. Evet, 80'de. 80 mi 81 mi neyse, hata etmiş olabilirim. Orada 1983'te rahmetli Turgut Özal iktidara gelmişti. Başbakan olmuş. Daha yeni başbakan olmuş. Ve bir konuşma yaptı. Türkiye'nin nüfusu 70 milyon olmalı dedi. O zaman azdı nüfus. 70 milyon olmalı dedi. O sıra, şimdi o şahıs da vefat etti. Türkiye'nin büyük zenginlerinden bir tanesi, ismini söylemeyeyim. Beni çağırdı. Gittim. Baktım ki Türkiye'nin değişik yerlerinden 7-8 kişi falan da çağrılmış, böyle önde gelen Türkiye'de tanınmış ilim adamlarını, yani Müslüman ilim adamlarından çağırmış 7-8 kişi. Orada şunu söyledi. Dedi ki, hocalar, işte bir aile planlaması vakfı kurdum dedi. İşte bu konuda sizin desteğinizi istiyorum. Yani böyle nüfusun sınırlanmasıyla alakalı, Türkiye'de işte nüfus fazla, azalsın falan diye. Şimdi onların en genci benim. Ben de tam karşısında oturuyorum. Orada herkes konuştu. En son sıra bana geldi. Ben de hemen ayağa kalktım. Dedim ki, başarılı olamaman için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Başarılı olamaman için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum dedim. Ondan sonra ölene kadar benim itibariyet kesmedi. Çünkü niye? Bak söyleyeyim size. Oradan gelirken, yine o da vefat etti, onun da adını söylemeyeyim. Türkiye'nin büyük petrol şirketlerinden birisinin sahibi. Yani onu, tesadüfen onun yerinin önünden geçiyorum. Ya şuna bir selam vereyim dedim. Çünkü o zaman herkes bizi tepelerinde tutuyordu. Şimdiki gibi kaçmıyordu biz. Oradan girdim ona, dedim ki ya Allah Allah ya dedim. İşte rahmetli Turgut Bey yeni başbakan olmuş. Türkiye'nin nüfusu 70 milyon olsun diyor. İşte şu zat da aile planlaması, ailenin planlanması, yani nüfusun daraltılması için bir çalışma içerisinde olmuş. Orada Amerika'nın büyük para babalarından birinin adını söyledi. O şahıs dedi, bu buna yardım yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Sonra öğrendim ki o petrolcü de bu ekibin içindenmiş. O zaman bana söylemedi. Ve dedi ki, bak görürsün dedi, bu işi Turgut Bey başlatmasa bile devlet başkanı konumundaki Kenan Evren başlatacak. Gerçekten Kenan Evren'in şeyiyle başladı. Yani bu öteden beri böyle. Yani bu yeni değil. İşte ayetlerde şey yaptık. Ta Resulullah zamanından beri bu dini bozmaya çalışan insanlar var. Ayetler var. Bakıyoruz, işte baktık ayetlere. Yani bu mezheplerin tamamı kadın erkek ilişkilerini bozmuşlar. Sen az önce okurken işte boşanma zor falan filan diyorsun, kadının ayrılması. Peki mezheplerin tamamında kadının kocasından ayrılma hakkı var mı? Allah vermemiş mi o hakkı? Ama hiçbir mezhep kabul etmemiş. Mezheplerin tamamı boşanma ile ilgili Kur'an'ın hükümlerini reddetmemişler mi? Bir tane doğru şey, Kur'an'a uygun bir şey hatırlıyor musun? Mezhep hatırlıyor musun? Yani evlenme ve boşanma konusunda. Bildiğin var mı? Benim bildiğim yok. Hem evlenme hem konu, yani kadın erkek ilişkilerini din adına bozmuşlar. Batı'dan da işte para babaları adına bozuyorlar, işte bir takım şeyler. Ne? Herkes bizim avucumuzun içerisinde olsun. İmtihanı kaybediyorlar, imtihan dünyası burası. Kaybeden etsin. Biz Müslümanlar olarak diyeceğiz ki, kardeşim biz Allah'ın kitabına tam teslim olmuşuz. Allah bu kitapta ne diyorsa o. Asla mezhepler bizim için örnek olamaz. Zaten mezhepler gerçekten son derece yanlış şeylerle dolu. İşte şey yaptık az önce, okuduk ayet. Kur'an meallerini bile bozmuşlar. Tefsirleri bozmuşlar. Onun için bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Mümtehine suresinin 12. ayetinde belirtildiği gibi her şeyi sorgulama mecburiyetimiz vardır. Acaba şu iş Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu? Asıl şey Kur'an'dır. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a verilen emir de Kur'an'a uymaktır. Biz de Kur'an'a uymak zorundayız. Biz böyle yaptığımız zaman bizim burada ortaya atacağımız şey tabiatta geçerli kanun ve kurallar olacağı için yeryüzünde buna kimse itiraz edemeyecek. Ama ona uyacaklar manasına değil. Elbette ki bu sömürmek isteyenler, yoldan çıkmak isteyenler, cehenneme gitmek isteyenler gideceklerdir. Biz bu konuda çok dikkatli bir şekilde çalışmalıyız. Ve insanlara doğru yolu göstermeliyiz. Giren girer, girmeyen girmez. En başta da Müslümanlara göstermemiz lazım. Müslümanlara gösterirken de derste yaptığımız gibi mevcut durumdaki yanlışları da tek tek insanlara anlatmalı, göstermeliyiz ki insanlar, yani Müslümanlar toplumu tüm dünyaya örnek olsunlar ve bu defa insanları Allah'ın kitabına çağırmamızın yolu açılmış olsun. Allah-u Teala cümlemizi kendi kitabına İbrahim Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam gibi tam teslim olan, yaşadığı zaman Allah'ın rızasından başka hiçbir şeyle ilgilenmeden Allah'ın rızasına odaklanarak yaşayan ve canını da Allah'a tam teslim olarak verenlerden eylesin Allah cümlemizi ve bu dini örnek olarak tüm dünyaya yaymayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.